Ayrım 12.
Evet, 4 gece yürüdüm. Birisini Kahire'ye bırakıp çöle dönmüştüm. Her yerde savaş vardı. Herkes birbirine düşman kesilmişti. Burmanlar, Banyoldlar, Selahaddin Paşalar. Bir zamanlar birbirlerinin hayatlarını kurtaranlar artık ayrı kamplara ayrılmıştı. Uveynat'a doğru yürüdüm. Öğle saatlerinde vardım oraya. Platon'un mağaralarına doğru tırmandım. Ayn Dua kuyusunun oralarda. Caravaggio senin kim olduğunu tahmin ediyormuş diyor Hana. Yataktaki adam bir şey söylemiyor. İngiliz değilmişsin. Caravaggio Kahire ve İtalya'da bir süre gizli serviste çalışmış, sonra yakalanmış. Ailem onu savaş öncesinden tanıyordu. Hırsızdı, hareketli bir insandı. Bazı hırsızlar koleksiyoncudur aynı zamanda ama Caravaggio onlardan değildi. İyi bir hırsız olamayacak kadar meraklıydı, cömertti de. Çaldığı şeylerin yarısını eve gelmezdi bile. Senin İngiliz olmadığını söylüyor. Adam Hannah'ı dinlemiyor gibiydi. Aklı çok uzaklardaydı sanki. Onun bu hali Hannah'ın aklına Duke Ellington'ın Solitude'u çalarkenki halini getirdi. Başka bir şey söylemeden sustu. Adam Ayn Dua kuyusuna varınca soyunup yıkandı. 4 gecedir yürümekten kemikleri zonkluyordu. Giysilerini de yıkadıktan sonra taşların üzerine serdi. Yakındaki bir mağaraya daldı çırılçıplak. 1942 yılında bu bölgeler tam bir savaş alanıydı. Yıllar önce bulduğu tanıdık resimlerin arasındaydı bir kez daha. Zürafalar, sığırlar, kollarını kaldırmış kuş tüyü başlıklı adam, birkaç yüzen figür. Buralarda eskiden bir göl olduğunu söyleyen Berman yanılmıyordu. Mağaranın içi serindi, karanlıktı. Geçmişe döndü. Burası su mağarasıydı, yani kadını bıraktığı yer. Hala oradaydı. Mağaranın köşesinde paraşüte sıkı sıkı sarılı olarak yatıyordu. Ona döneceğine dair söz vermişti adam. Bu su mağarasında gözlerden uzak ölmeyi isterdim diye düşünüyor. Berman ona Asya'daki bahçelerden söz etmişti. İnsan orada kayalara bakıp su görür gibi olurmuş, havuzlara bakıp kayaları gördüğünü sanırmış. Ama kadın Asya bahçelerini değil, kendi İngiliz bahçelerini özlemişti. Hep nemi özlemişti, bahçe kafeslerini, kirpileri. Çöle olan tutkusu geçiciydi. Çöle onu çeken adama olan aşkı, adamın çölde bulduğu huzuru kavrayabilme isteğiydi. Oysa yağmurda, suda her zaman daha mutluydu. Kahire'de yağmurlu bir gece adamın penceresinden içeri atlamış, giderken de hala ıslak olan giysilerini seve seve üzerine geçirmişti. Aile geleneklerine, ezbere bildiği o eski şiirlere bağlı olduğu gibi bağlıydı suya. Kadın geride bir iz bırakmadan ölüp unutulmaktan hep korkmuştu. Adam ise bütün yaşamını geçmişinin izlerini silmeye çalışarak geçirmişti çöllerde. Kadının kendisini bu özelliklerine karşın sevebilmiş olmasına şaşırıyordu. Orta çağda ölüleri yatırdıkları pozisyonda sırt üstü yatıyordu kadın. Güney Kahire'deki odamızda olsaydı yine böyle çırılçıplak sokulurdum yanına. Onu soymak isteğiyle, onu sevmek arzusuyla. Yaptığım şey o kadar korkunç muydu gerçekten? Bir sevgiliyi ne yaparsa yapsın bağışlamaz mıyız? Bencilliği, tutkuyu, ihaneti bağışlamıyor muyuz? Hepsinin nedeni biz olalım yeter ki. İnsan sevdiğini bağışlayabilir. Kolu kırık bir kadınla sevişebilirsin, hasta bir kadınla. Bir keresinde elimi kesmiştim, kanımı emmişti. Ben de onun adet kanını içtim. Bazı Avrupa kökenli sözcükler vardır, tam anlamını vererek başka bir dile asla çevrilemezler. Felhomali sözgelimi. Mezarlıkta alacakaranlık. Ölülerle yaşayanlar arasındaki yakınlığa göndermede bulunan bir sözcük. Uykusundan kaldırıp kollarıma aldım onu. Üzerindeki paraşüt kumaşı gövdesini örümcek ağı gibi sarmıştı. Her şeyi bozdum. Onu güneşe taşıdım, giyindim. Yakıcı güneşten kupkuru olmuş, sertleşmişti giysilerim. Kucağımda taşıyordum onu. Sonra omzumun üzerine aldım. Ne kadar hafifti. Kahire'deki odamızda kaç kere kucağıma almıştım onu. Kollarını iki yana açmıştı. Dönmüştük odanın içinde birlikte. Kuzeydoğu'ya, uçağın saklı olduğu yere doğru böyle ilerledik. Haritaya gereksinim duymuyordum. Yanımda havaya uçan kamyondan aldığım bir şişe benzin vardı. 3 yıl önce o benzin olsaydı başımıza bunlar gelmeyecekti. Ne olmuştu 3 yıl önce? Yaralanmıştı 1939'da. Kocası uçak kazası yaptı. Aslında üçümüzü de öldürmeye çalıştı. Kendisi intihar ederken bizi de öldürmeyi planlamıştı. Çoktan ayrılmıştık üstelik. Demek ki ilişkimizi bir yerden duymuş. Kadının yanında götüremedin demek. Durumu çok mu ağırdı? Evet, kurtulmak için tek şansı bendim. Gidip yardım getirmem gerekiyordu. Mağarada ayrı geçen onca zamandan sonra bir kez daha bir araya gelmişler, aşıklar gibi konuşmuşlar, aralarındaki toplum baskısından kaynaklanan duvarı yıkabilmişlerdi. Kadın botanik bahçesinde başını öfkeyle direğe vurmuştu. Çünkü bir sır gibi yaşamayı gururuna yediremiyordu. Onun dünyasında ayrı kompartımanlara yer yoktu. Adamsa ayrılırlarken birden dönüp "Seni henüz özlemedim." demişti kadına. "Özleyeceksin." Ayrı geçirdikleri o aylarda adım katılaşmış, kendi kendine yeter olmuştu. Kadının olduğu ortamlara girmemeye çalışmıştı. Onu gördüğünde adamın soğukkanlılığına dayanamıyordu kadın. Adam kadının evini arıyor, kocasıyla konuşuyor, arka planda kadının kahkahalarını duyuyordu. Herkesi cezbeden bir kişiliği vardı kadının. Bu yönüne aşık olmamış mıydı? Artık hiç kimseye güvenemiyordu. Kadının başka bir sevgili bulmuş olabileceğinden de kuşkulanıyordu. Başkalarına olan tüm davranışlarını bunun bir uzantısı olarak yorumluyordu. Bir keresinde lobide Roundel'in ceketinin yakasından tutmuş şakalaşırken görmüştü kadını. İki gün boyunca peşinden ayrılmamış, Roundel ile aralarında bir ilişki olup olmadığını çözmeye çalışmıştı sonra. Kadından bir zamanlar duyduğu sevgi sözcüklerinin hiçbirine inanamıyordu şimdi. Ya birlikte olacaksın ya düşman. Ve kadın artık düşmanıydı. Kendisine gülümsemesine bile dayanamıyordu. İçki uzattığında reddediyordu. Yemek yerlerken bir çanağın içindeki nilüferlerin ne kadar güzel olduğunu işaret ettiğinde bakmıyordu. Kahrolası bir çiçekti işte. Ayrılmalarından sonra kadın hem onun hem de kocasının çevresinin dışında bir çevre edinmişti. İhanetten sonra kocasına dönmez kadınlar, bu kadarını biliyordu adam. Yanından ayırmadığı Herodot tarihinin savaşla ilgili hiç ilgisini çekmeyen bölümlerinin arasına sigara sarma kağıtları yapıştırıyordu. Kadının tepki duyduğu bütün özelliklerini kağıda döküp kitabın sayfalarına yapıştırdı. Kendini dışarıdan bir gözlemci gibi anlatıyordu. Savaştan önceki son günlerde kampı temizlemek için son bir kez daha Gilfgeber'e gitmişti adam. Kadının kocası uçakla gelip onu oradan alacaktı. Birbirlerine aşık olmadan önce ikisinin de sevdiği o adam. Clifton kararlaştırılan günde Uveynat'a geldi. Kayık vahanın üzerinde uçağıyla daireler çiziyordu. O kadar alçaktan uçuyordu ki akasya ağaçlarının yaprakları dökülüyordu. Aşağıda mavi bir bayrak sallayan adamı görmüyordu sanki. İşte tam o sırada uçak havada kendi ekseni çevresinde fır dönmeye başladı ve birden hızla yere çakıldı. Masmavi duman yükseldi 50 adım ötede düştüğü yerden. Yangın çıkmadı. Delirmiş bir koca hepsini öldürmeye çalışmıştı. Kendini, karısını ve de adamı. Çünkü bu çölden çıkmanın herhangi bir yolu yoktu. Ama kadın ölmemişti. Kadını pilot kabininden kocasının kollarının arasından çekip çıkardı. "Benden nasıl nefret edebildin?" diye fısıldıyor su mağarasında. Acıdan güçlükle konuşabiliyor. Kaburga kemikleri parçalanmış, bileği kırılmış. "Ne kadar korkunç davranmaya başladın bana. İşte kocam o zaman kuşkulandı senden. Hala nefret ediyorum bu huyundan. Alıp başını gidiyorsun ya, çöle kaçıyorsun yabarlara. Beni Groppi Parkı'na sen terk ettin. Çünkü beni olduğum gibi kabullenemiyordun. Sen kocanın deliye döndüğünü söylemiştin. Sonunda delirdi işte." "Ama uzun bir süre soğukkanlılığını korudu o. Ondan önce ben aklımı kaçırdın. Öldürdün beni sen. Öp beni ne olur. Bırak artık kendini savunmayı. Öp beni. Adımı söyle, sesini duyayım." Bedenleri parfüm, ter kokularının arasında birbirlerine kenetlenmiş, iç içe geçmek, tek vücut olmak istiyorlar. Bütün benlikleriyle kendilerini vermişler birbirlerine. Şimdi kadının kolunda pudra, bacaklarında gül suyunun kokusu yok. "Sen kuralları yok sayabildiğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Aynı yerde durmamaya çalışıyor, sahip olamadığın şeylerden vazgeçiyorsun o kadar. Bir şeyi başaramadığında hemen başka bir şeyin üzerine gidiyorsun. Hiçbir şey değiştiremiyor seni. Kaç kadınla birlikte oldun? Ben seni terk ettim çünkü seni asla değiştiremeyeceğimi biliyordum. Odada bazen hareketsizce dururdun, sessiz, sanki kendi kendine yapabileceğin en büyük ihanet, kişiliğine dair ufacık bir ipucu vermekmiş gibi. Su mağarasında konuştuk, yardım bulabileceğimiz kufradan yalnızca iki enlem uzaklıktaydık." Adam susup elini uzatıyor, Caravaggio'nun yanık avucuna yerleştirdiği morfin tabletini ağzına atıyor. "Kufra vahasına doğru gölün kurumuş yatağını geçtim. Soğuktan korunmak için yanımda bir kumaş parçasından başka bir şey yoktu. Herodot'umu onun yanında bırakmıştım. Ve işte tam 3 yıl sonra 1942 yılında o yine eskisi gibi kucağımda saklı uçağı bulmaya çalışıyordum. Çölde kurtuluş araçları yer altındadır. Mağaralar, uyuyan bir bitkinin altına birikmiş su, silahlar, uçak. Boylam 25, enlem 23. Tam o noktada saklı uçağın üzerindeki muşamba örtüye ulaşabilmek umuduyla kumu ellerimle kazmaya başladım. Sonunda Maddox'un uçağı çıktı ortaya. Gece soğuk bastırmıştı ama ben terliyordum. Uçağı bulduktan sonra gaz yağı fenerini onun bir süre orada götürüp yanına oturdum. Çölde iki sevgili kalmıştık yine. Ay ışığında oturuyorduk. Bütün dünya savaşıyordu. Uçak kumların arasından göründüğünde ben açlıktan bitkin düşmüştüm. Üzerindeki örtü o kadar ağırdı ki çekemedim. Kesmek zorunda kaldım. İki saatlik uykudan sonra sabah onu pilot kabinine taşıdım. Motoru çalıştırdım. Alet canlandı. Hareket etti. Havalandık. Yola çıktık. Kaç yıllık gecikmeyle. Sonra sessizlik. Yanmış adam morfinli gözleriyle bir noktaya takılıp kalıyor. O uçak gözlerinin önünde şimdi. Ağır ağır havalanıyor. Kadırın üzerindeki örtü pilot kabinini dolduran gürültülü rüzgarla açılıyor, uçuşuyor. Günlerce süren o sessiz yürüyüşten sonra kulakları sağır edecek bir gürültüyle uçuyor alet. Tam o sırada dizlerinin üzerine akan benzini fark ediyor. Kadının bedenini saran kalın örtünün üzerine iplerle tutturulmuş olan dallar çıtırdıyor. Akasya dalları ve kemikler. Yerden ne kadar yüksekteyim diye düşünüyor adam. Gökten ne kadar alçaktayım. Uçağın altı bir palmiyeye sürünüyor geçerken. Denge yittikçe benzin koltuklara sıçrıyor. Kadının cesedinin üzerine sıçrıyor. Bir kısa devre kıvılcımıyla kadının dizlerindeki çalılıklar alev alıyor. Kadını yandaki koltuğa doğru itmeye çalışıyor adam. Pilot kabininin üzerindeki camı itmeye çalışıyor ama kıpırdatamıyor. Sonundaki camı yumruklamaya başlıyor. Çatlıyor. Sonra kırılıyor tepesindeki cam ama her yanı alevler sarmış bile pilot kabininde. Gökyüzünden ne kadar alçaktayım. Kadının cesedi iki büklüm. Akasya dalları, yapraklar uçuşuyor havada. Dilinde morfinin tadı. Gözünün ucuyla görebildiği Caravaggio. Bir tulumba gibi bir inip bir çıkıyor uçak. Yüzü kan içinde çürümüş uçak yavaş yavaş paramparça oluyor. Leş olduk diye düşünüyor adam. Sürtündüğümüz palmiye çok mu geride kaldı? Ne kadar önceydi? Bacaklarını kıpırdatmaya çalışıyor ama bedeni o kadar ağırlaşmış ki. Bir daha hiç oynatamayacağım bacaklarımı diye düşünüyor. Yaşlandım diyor kendi kendine. Yaşlandım birden. Onsuz yaşamaktan yoruldum. Ölü bedenine bekçilik edemem ki ömür boyu. Kimsem kalmadı artık. Çölden değil, yalnızlıktan bitkin düştüm. Maddox da yok artık. O da gidiyor. Yapraklar uçuşuyor çevresinde, cam kırıkları yüzünü kesiyor. Benzinden sırılsıklam olmuş paraşütle kendini rüzgara bırakıyor. Baş aşağı düşüyor önce, pilot kabininden kurtulan bacakları geliyor sonra. Alevler içinde cayır cayır yanarak düşüyor. Hannah İngiliz hastanın odasından gelen sesleri duyuyor, kapıda durup konuşmaları dinliyor. Nasıl? Harika, sıra bende. Of, müthiş, müthiş, bunun üstüne yok. Aferin sana delikanlı. Hena odaya girdiğinde Kip'le İngiliz hastayı bir teneke yoğunlaştırılmış sütü paylaşırken buluyor. İngiliz delikli tenekeyi ağzına yapıştırıp somuruyor. Ağzına gelen sakızımsı şekerli maddeyi çiğniyor. Kendi sırasını beklerken sabırsızlanan Kip'e muzip muzip bakıyor. Genç asker Hena'yı görünce yatağın ayak ucuna kayıyor. Parmaklarını çatırdatıyor. Sonra dayanamayıp tenekeyi İngiliz'in kara ellerinden çekip alıyor. Delikanlıyla benim ortak zevklerimiz varmış meğerse. Ben Kahire'deki seferlerimde o da Hindistan'da keşfetmiş bunu. Sen bunun sandviçini yedin mi hiç diye soruyor genç asker. Hena bir İngiliz'e bir Kip'e bakıyor. Sana bir tane daha getireyim diyerek odadan çıkıyor Kip. Hena yataktaki adamı seyrediyor. Kip de ben de neyiz biliyor musun? Uluslararası piçler. Bir yerde doğmuşuz ama başka bir yerde yaşamayı seçmişiz. Yaşamımız boyunca ana yurdumuza dönmek ya da ana yurdumuzdan kaçmak için savaşmışız. Ama Kip daha farkında değil bunun. Onun için bu kadar iyi anlaşıyoruz. Mutfakta Kip bir kasaturayla yeni bir tenekenin üzerine iki delik açıyor. Alet son günlerde yalnızca bu iş için kullanılır olmuş. Bunu düşünerek tenekeyi kaptığı gibi İngiliz'in yanına koşuyor. Sen nasıl İngilizsin? Başka yerde mi geçti çocukluğun diyor Kip. İngilizler öyle emmez ki bunu. Çölde yıllar geçirdim. Bildiğim her şeyi orada öğrendim. Hayatımdaki en önemli şeyleri hep çölde yaşadım. Hana'ya gülümsüyor. Biri beni morfinle besliyor. Öteki yoğunlaştırılmış sütle. Sonunda dengeli beslenmeye başladım. Yine Kip'e dönüyor. Sen kaç yıldır askersin? 5 yıldır. Çoğu Londra'da geçti. Sonra İtalya'da. Bomba imha bölümünde. Öğretmenin kimdi? Woolwich'li bir İngiliz. Eksantrik bir adamdı. En iyi öğretmenler eksantrik olur. Lord Suffolk olmalı. Bayan Morden'la tanıştın mı? Evet. İkisi de Hannah'ın varlığını unutmuştu. Hannah ise onları dinliyor. Kip'in öğretmenini merak ediyor. Nasıl biriydi öğretmenin Kip? Bilimsel araştırmalar bölümünde çalışıyordu. Deneysel bir birimin başkanlığını yürütüyordu. Sekreteri Bayan Morden ile şoförü Bay Fred Hart hiç yanından ayrılmazlardı. Bir bombanın üzerinde çalışırken söylediklerini Bayan Morden not alır, Bay Hart da araç gereçle ilgili yardım ederdi ona. Müthiş bir adamdı. Onlara kutsal üçlü denirdi. Üçü de bir bombaya kurban gitti 1941'de, Erith'te. Resimli duvara yaslanmış olan genç askeri süzüyor Hannah. Bunları anlatırken ne bir hüzün belirtisi ne de herhangi bir ifade var yüzünde, kızın yorumlayabileceği. Hannah kollarında can veren askerleri düşündü. Anghiari'deyken insanların canlı canlı solucanlara yem olduğunu görmüştü. Ortoona'da dayanamamış kolsuz bir gencin sigara içmesine yardımcı olmuştu. Yılmamıştı, görevini hiç aksatmadan yapmaya çalışmıştı. Oysa kaç hemşire vardı savaş sırasında aklını yitiren. Kemik düğmeli sarı kırmızı üniformalar giymiş zavallı beslemelere dönmüşlerdi. Başını duvara yaslamış Kip'in ifadesiz yüzüne bakıyor. Ne kadar iyi biliyor o ifadesiz bakışı. Bölüm 7. Mayın Tarlası. Westbury, İngiltere, 1940. Kirpal Sink, Westbury tepesindeki heybetli beyaz tebeşir atın sırtında duruyor. Uzaktan seçemediği aşağıdan onu izleyen insanlara el sallıyor. Lord Suffolk tebeşir atın sırtına küçücük görünen askeri dürbünle gözetliyor. Sink atın sırtından inip atın beyaz gövdesinin içinde gezinmeye başlıyor. Uzaktan küçük, kara bir oyuncak asker gibi görünüyor. Tebeşir atın beyaz fonu kara derisini, haki üniformasını daha bir belirgin kılıyor. Lord Suffolk dürbünün netliğine doğru dürüst ayarlamış olsa askerinin hangi birime ait olduğunu gösteren kolundaki kumaş kırmızı işareti bile görebilecek aşağıdan. Bir haritanın üzerinde yürüyor sanki genç asker. Uzaktan böyle görünürken kendisi çevresini saran at biçimini göremiyor. Üzerinde yürüdüğü çizmeleri beyazlaştıran tebeşir tozunun farkında yalnızca. Onun arkasında Bayan Morden görünüyor. Yavaş yavaş iniyor tepeden aşağıya. Omuzunda sırt çantası, elinde şemsiyesiyle. Atın biraz yukarısında şemsiyesini açıp gölgesine oturuyor. Defterini açıyor. ''Beni duyabiliyor musun?'' diye soruyor Kip. ''Evet, gayet iyi duyuyorum.'' Bayan Morden ellerine bulaşan tebeşiri etekliğine silip gözlüğünü düzeltiyor. O da uzaklara bakıp göremediği insanlara el sallıyor. Sink bu kadını çok seviyor. İngiltere'ye geldiğinden beri konuşabildiği tek kadın Bayan Morden. Zamanının çoğu zaten Woolwich'teki kışlalarda geçmişti. Orada geçirdiği 3 ay içinde yalnızca İngiliz subaylarla ve kendisi gibi Hintlilerle tanışmıştı. Naafi kentinde genç askerlerin sorularını yanıtlayan bir kadın vardı ama onunla yapılan sohbetlerde genelde 3-4 cümleyi geçmiyordu. Ailenin ortanca oğluydu. Büyük ağabey askere gidecek, onun küçüğü doktor, onun da küçüğü ise iş adamı olacaktı. Eski bir aile geleneğiydi bu. Ama savaş çıkınca bu düzen de alt üst olmuştu. Kip bir Sih alayına katılıp gemiyle İngiltere'ye yollanmıştı. Londra'da geçirdiği ilk birkaç aydan sonra bombaları etkisiz hale getirmek amacıyla kurulan bir teknisyenler birimine gönüllü olarak katılmıştı. 1939 yılında yukarıdan gelen yazılı açıklama son derece sadeydi. Patlamayan mayınlar İçişleri'nin sorumluluğundadır. İçişleri bu tür bombaları ARP görevlileri ve polis tarafından toplatıp uygun yerlere bırakacaktır. Silahlı kuvvetler üyeleri zaman kaybetmeden bunları etkisiz hale getirmekle yükümlüdür. Savaş ofisi bu tür mayınları yok etmek sorumluluğunu ancak 1940 yılında aldı. Sonra da bu görevi kraliyet mühendislerine devretti. 25 bomba imha ekibi kuruldu. Teknik ekipmandan yoksun balta, keski ve yol onarım aletleriyle çalışıyorlardı. Aralarında uzman yoktu. Bomba şu parçalardan meydana gelir. 1. Dış kap. 2. Fünye. 3. Kapsül. 4. Patlayıcı. 5. Yemleme. Britanya'ya atılan bombaların %80'i her işte kullanılan genel amaçlı bombalardı. Ağırlıkları yarım kilo ile 40 kilo arasında değişiyordu. Daha ağırlarına Herman ya da Esau deniliyordu. Bir de en ağırları vardı. Şeytan bombası diye bilinirdi. Sink uzun eğitim günlerinin ardından ellerinde çizelgeler ve şemalarla uyuyakalırdı. Yarı uyanık, yarı düşte pikrik asit, kapsüller, fünyelerle dolu bomba labirentlerinde kabuslar yaşardı. Sonra birden uyanırdı. Bir bomba hedefi vurduğunda titreşim cihazı fünyeyi harekete geçiriyordu. O zaman kapsül devreye giriyor, pentritin patlamasına yol açıyordu. Bu patlama pikrik asidi harekete geçiriyor, bunun sonucunda da TNT, amatol ve alüminyum tozu infilak ediyordu. İlk aşamadan son aşamaya dek geçen süre 1 saniyeden az. En tehlikeli bombalar alçak mesafelerden atılan ve düştükleri anda patlayanlardı. Bu patlamamış mayınlar kentlerde, tarlalarda saklanıyor, bir titreşimle harekete geçene kadar öyle duruyorlardı. Bir çiftçinin sopası, bir araba tekerleği, bir tenis topu ve bom. Sink öteki gönüllülerle birlikte kamyonla Woolwich'teki araştırma servisine getirilmişti. O dönemde bomba imha ekipleri rekor düzeyde şehit veriyordu. 1940 yılında Fransa düşmüş, İngiltere kuşatma halindeyken durum daha da kötüleşmişti. Ağustos'a gelindiğinde yıldırım saldırıları başlamış ve bir ay içinde birden 2500 adet patlamamış mayın işi çıkmıştı. Yollar kapatılmış, fabrikalar terk edilmişti. Eylül'e gelindiğinde imha edilmeyi bekleyen mayınların sayısı 3700'ü bulmuştu. 100 adet bomba imha ekibi daha kurulmuştu ama mayınların mekanizmaları konusunda hala yeterince bilgi yoktu. Bu birimlerdeki askerlerin ortalama yaşam süresi 10 haftaydı. Bomba imha birimlerinin kendi kahramanlarını yarattığı bir çağdı. Bilgisizlik, teknik donanımsızlık ve aciliyet yüzünden askerler kendilerini büyük tehlikelere atmak zorunda kalıyorlardı. Bu işin üstesinden gelebilenler atsız birer kahramandılar. Çalışmaları gizli tutuluyordu. Bu tür mayınlarla nasıl ve ne gibi yöntemlerle başa çıkıldığını düşmanın bilmemesi gerekiyordu. Westbury'e giderlerken arabada Sink Bay Harsa önde, Bayan Morden ile Lord Suffolk da arkada oturmuşlardı. Haki yeşiline boyadıkları Humber meşhurdu. Arabanın çamurlukları bütün bomba imha ekip arabalarında olduğu gibi kırmızıydı. Sol farın üzerine de mavi bir filtre yerleştirilmişti. İki gün önce Westbury atının yakınlarında yürüyen bir adam bir mayına kurban gitmişti. Mühendisler patlamanın olduğu yere geldiklerinde 1778 yılında tepeye kazınan tarihi atın göbeğinde meydana gelen ikinci bir patlamayı fark etmişlerdi. Bu olaydan sonra tepelerdeki bütün tebeşir atların, 7 tane vardı bunlardan, üzeri örtülmüştü. Amaç atları korumak değildi aslında. İngiltere üzerinde yapılan hava saldırılarında bu atların hedef teşkil etmesinin önüne geçmek gerekiyordu. Arka koltukta oturan Lord Suffolk, Avrupa'daki savaş bölgelerinden ardıç kuşlarının göç sezonlarına, bomba imhacılığının tarihinden Devon kremasına dek daldan dala atlayarak konuştu yol boyunca. Genç Sihe İngiliz kültürünü sanki yeni bir kültür müşçesini anlatıyordu. Suffolk Lord'u olmasına karşın Devon'da yaşayan Lord Suffolk'un savaş çıkana dek tek tutkusu, Lorna Doone ve romanın tarihsel ve coğrafi açıdan otantik olan yapısıyla ilgilenmekti.